Ayrım 8, sayfa 93. Kumkapı, Gedikpaşa, Laleli. 1929-30 seneleriydi. Kumkapı'dan sahil yolu geçmeden önce orada bir sokak vardı. Sokağın bir tarafında tren hattı, diğer tarafında deniz vardı. Tren hattı tarafında evler vardı, deniz tarafındaysa teneke barakalar. Bu barakalarda oturanların hepsi Ermeni balıkçılardı. Balıkçı barakalarının önünde dalga kıran vardı, hala duruyor. Kalafat yeri denirdi oraya. Orada yaşayan Ermenilerin hepsinin, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da dahil, işi balıkçılıktı. Avladıkları balıkları Kumkapı meydanında satarlardı. Bunlardan aklında kalanlardan biri balıkçı Dikran'dır. Meydanın yakınlarındaki bir sokağın içinde ahşap bir evde otururdu. Şimdi Dikran'ın oturduğu ev lokanta olmuş. Balıkçılık yapan bu Ermeniler Meryem Ana Kilisesi'ne değil, Kumkapı'nın dışındaki sahile yakın diğer Ermeni kilisesine giderlerdi. Onun için oraya balıkçıların kilisesi denirdi. Günümüzde balıkçılık yapan pek Ermeni kalmasa da bu kilise hala o adla anılıyor. Balıkçı kahveleri vardı burada. Sonra sahil yolu yapılınca Ermeni balıkçıların hepsi darmadağın oldular. Sahil yolunu açmak için o alanı hep istimlak ettiler Menderes zamanında. Sahil doldurulurken sabah saatlerinde siyah bir arabayla Mercedes gelirdi yol yapımını görmek için. Koltuğa yan oturmuş olurdu genellikle. Sahildeki balıkçılar Menderes'in arabasının önünü keserek "Yaşa baba, var ol" diyerek elini öper, elini bırakırlardı, başını öperlerdi. O nesilden tek tük tanıdık görüyorum ama artık balıkçılık yapmıyorlar. O zamanlar Lazlar yoktu Kumkapı'da, sadece Ermeniler vardı. Bir de Halıcılar Hanı'nda kömürcülük yapan Haçık Ağa vardı. Haçık Ağa bazen eniştem Şahrikyan Efendi ile birlikte teyzemlere gelir tavla oynarlardı. Haçık Ağa'nın yeşil bir sandalı vardı. Teyzemin büyük oğlu Hrant'la beraber Haçık Ağa'nın yanına gider, sandalıyla denize açılırdık. Haçık Ağa Selimiye taraflarına bakar, kendine göre bir işaret alır, sonra birbirine bağlı ve içinde taş olan sepetleri denize atardık. Ertesi gün tekrar biner giderdik sandalı. Bir gün önce sepet attığımız yere gelirdi. Haçık Ağa yine o işareti alırdı, çapayı atardık denize. Bir süre sonra denizin dibindeki sepetlerin ipine takılan çapayı tekrar çeker, istakoz dolan sepetleri alır getirirdik kıyıya. İstakoz yakalamayı Haçık Ağa'dan böyle öğrenmiştim. Deniz o yıllarda surların dibindeki kayalıklara kadar gelirdi. Biz kayaların arasından mendille karides, kaya balığı yakalardık. Şehzade başında milli sinemaları vardı. O zamanlar filmler siyah beyazdı. Bazen de yeşil filmler olurdu. Şimdikiler gibi renkli film yoktu henüz. Sinemaya gidecek paramız yoktu tabii bizim. Sinemaların çevresinde dolaşır, sonra giriş kapısının önünde dururduk. Sinemaya gelenler içeri girerken salon girişindeki perdeyi açtıkça perdedeki filmi görmeye çalışırdık. Salona giriş perdesi ne kadar sık açılırsa biz de o filmi o kadar eksiksiz seyretmiş olurduk. Laleli'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma Amlan kamyonları çalışırdı. Ya da bize öyle derlerdi. O zaman şişirme lastik yoktu. Dolma lastiklerdi kamyonlardaki. Hatta yollarda kopmuş lastik parçaları geçerdi elimize. Bisiklet tekeri gibi dolma. Motora bağlı ve dışarıdan arka tekerliği zincirle çeviren kamyonlardı onlar. Büyük büyük lokmalı zincirlerdi tekerleğe takılan zincirler. Giderken tank gibi ses çıkarır, kaldırımları titretirdi. Kamyonun önünden de buhar çıkarırdı. Tank gibi kamyonlardı. Şimdi onlardan var mı, antik olarak saklanır mı bilmiyorum. Yazları okul tatili olduğu zaman annem bizi işe koyardı. Halıcılar Hanı'ndaki sıra odalarda Varşak isminde bir aşçı vardı. Öğlen yemeği verirdi. Orada çalışırdım haftada 1 liraya. Bulaşıkları yıkardım, tabakları kurulardım. Gücüm yetmezdi, ufaktık. Bazen de düşürürdüm, kırardım tabakları. Usta olmadığı zaman hemen çöp tenekesine koyardım kırık parçaları. Üstüne de bir kürek kül atardım ki görünmesin. Akşam iş bitip de eve giderken çöpü ben atardım. Ama gitmeden önce tabakları sayardık. Ben kırdığım için doğal olarak eksik çıkardı. Varşak, "Sarkis, iyi düşün bakalım. Tabakları nereye götürdün de almadın?" diye sorardı. Ben de düşünür gibi yapardım. Korkudan kırdım diyemezdim. Çünkü tabağı göğsüne dayayarak "Silme, Elinde sil, yoksa kırılır diye uyarırdı sürekli. Biz de onun dediği gibi silmeyi beceremezdik herhalde. Haftalığı aldım mı doğru eve gider, parayı anneanneme verirdim. Anneannemin yanında kalıyorduk o zamanlar. Gedikpaşa çarşı kapıda. Gedikpaşa'da kavun karpuz sergileri olurdu. Anneannem bizi yanına alır, kavun karpuz sergilerine götürürdü. Sergiden ucuza satılan yumuşamış kavunlardan alırdı. Sonra benim kucağıma verir taşır getirirdim kavunları gururla sevinerek. Ben kazandım, ben getirdim gibisinden. Tabii yumuşak oldukları için dilimlenemezdi o kavunlar. Ortasından ikiye böler kaşıkla yerdik. Anneannem de buna kaşık kavunu derler oğlum, bu çok güzel olur diyerek ağzını şapırdata şapırdata yer bizi de iştahlandırırdı. Son haftalığım da o adamın üzerinde kaldı gitti. 1 lirayı bana borçlu gitti bu dünyadan. Buna kırdığım tabakların bedeli olarak da bakılabilir elbette. Getronogan Lisesi. Belçian okulunda 4. sınıfta imtihana girdim. 4'ten çıktın mı direkt 5. sınıfa geçemiyorsun. İmtihan olman gerekiyor. Türk dili dersi veren Stepan Gurdikyan isminde sakallı bir öğretmenimiz vardı. Meşhurdu. Türkçeden imtihan etti bizi. İmtihanda başarılı olduğum için 5. sınıfa geçirdiler. Böylece Galata'daki Getronogan Lisesi'ne başlamış oldum. Getronogan Lisesi verdiği eğitim ve mezunlarının mesleklerinde ya da hedeflerinde ulaştıkları düzey bakımından çok önemli bir eğitim kurumuydu. Enteresan bir okuldu. Okul müdürümüz Kirkor Sarafyan'dı. O da Getronogan Lisesi mezunuydu. Bedros Efendi öldükten sonra liseye müdür olmuştu. Kimyagerdi Kirkor Sarafyan. İstiklal Caddesi'nde Sartun isminde bir laboratuvarı vardı. Hosep Keşişyan isminde bir öğretmenimiz de vardı. Diyarbakır dolaylarındandı. İyi öğretmendi. Bize Ermenice'yi, Ermeni dili ve edebiyatını o sevdirmişti. Coşkulu bir adamdı. Sarkis Keçyan, Barkev Şemikyan, boynu eğri Barkev, Aram Pehlivanyan, Ahmet Saydam gibi... Daha sonra sol siyasette tanınan insanlar Getronogan Lisesi'nden sınıf arkadaşlarımdı. Getronogan'a başladığım yıl sınıf birincisi oldum. İyi bir talebeydim ama parasızlık okul hayatımı tehdit ediyordu. O zaman Kurtuluş'ta oturuyorduk. Bir apartmanın kapıcılığını yapıyorduk. Her gün Kurtuluş'tan Karaköy'e yaya gidip geliyordum tabanı yırtık ayakkabıyla. Kitap yok, defter yok, kalem yok, o yok, bu yok. Bütün bunlara rağmen o öğretim yılını tamamlamayı hem de sınıf birincisi olarak başardım. Annem sırf bizi okutmak için hizmetçilik yaptı. Basamak sildi. Geceleri sabahlara kadar el makinesiyle pantolon dikti. Kömür ütüsüyle onları ütüledi. Öğretmen olduğu halde öğretmenlik yapamadı. Kapıcılık yaptı. Yapmadık şey bırakmadı o kadıncağız bizim için. Yine de annemin çabası yetmedi bizi okutmaya. Sonunda hiç olmazsa ben okuyayım diye ablamı okuldan çıkardı. O zaman Bobonti'de Haybetyanlar adında bir ailenin tekstil fabrikası vardı. İpekli kumaş üretirdi. Ablam orada çalışmaya başladı. 1932'de de ablam Şam'a gelin gidince iş tamamen bozuldu artık. Tahsil hayatımı bitiren hayır. Yaisabet adında Ereğlili bir kadıncağız, buna bir hayırsever bulalım dedi anneme. Okula devam edebilmem için bana burs verebilecek biri kastettiği. Yeisabet bir gün beni aldı, bahçe kapıda Arpacılar Camii'nin biraz aşağısında Eminönü'ne doğru bir sokağa götürdü. Dükkan sahibiyle bir şeyler konuştular, sonra beni çağırdılar. O zamanlar Getronogan'da haftalık yemek ücreti 1 liraydı. Hafta tatili cuma günleriydi. Adam bana 1 lira verdikten sonra her hafta perşembe günleri yanına gidip 1 lirayı almamı söyledi. Bir sonraki perşembe günü haftalık yemek bursunu almak için bahçe kapıya gittim. Kapının önünde 1-2 tur attım. Adam beni görsün de içeri çağırsın ve parayı versin diye. Çünkü çok ağrıma gidiyor birilerinden para almak. Ama çaresiz. Sonunda içeri giriyorum. Adam soruyor niye geldiğimi. Bana tekrar ettiriyor. Sonra isteksizce çekmeceyi açıyor, dilenciye para verir gibi tezgahın öbür tarafından 1 lirayı veriyor bana. 3. hafta çaresiz yine gittim. Yine, ne o niye geldin dedi. Ben söyleyince bu sefer ooo der gibi el hareketiyle isteksizliğini göstermiş oldu. Ben bu tavır karşısında öyle utandım ki kapıyı bile şaşırmışım. Çıktım eve geldim. Anneme bu sene son, artık okumayacağım dedim. 5. ve 6. sınıfları okudum. 7. sınıftan ayrıldım Yetronogan Lisesi'nden. 1946'da İstanbul'da geldikten sonra Arpacılar Camii yakınlarında Yozgatlı Sarkis adında bir adamın dükkanının işlerini yapıyordum. Sarkis az ilerideki bir dükkanın sahibinin yaptığım işleri beğendiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Kalktım gittim dükkana. İçeride yaşlı bir adam vardı. Dükkanın vitrininde kasık bağları olduğu daha önce dikkatimi çekmişti. Bende de fıtık olduğu için kasık bağlarına baktım. Görüşelim, işimi yap, sana kasık bağı da veririm dedi adam bana. Kaç senedir bu dükkanda olduğunu sordum. Söyledi. Tahmin ettiğim gibi aynı adamdı. Sen kimsin diye sordu. Ben Getronogan'a giderken sana gelirdim. Haftada 1 lira verirdin, ben de yemek yerdim dedim. Bu sözler hoşuna gitti adamın. Oo dedi, o kadar çok insana iyilik etmişim ki nereden hatırlayayım seni? Usta dedim, sen bana öyle bir iyilik yaptın ki benim tahsil hayatıma mal oldu. Sen de hayattasın, ben de. İçimdeki acıyı söyleyebileyim diye ikimiz de hala hayattayız. Vereceğim para umurumda değil, senin işini yapmayacağım. Bunu hayır yapanlara ibret olsun diye her yerde anlatıyorum. İstanbul'da kalıp okula devam etmek için hiçbir çare kalmadı. Mecbur olduk çıkıp geri gitmeye Ereğli'ye. Bizim ailedeki okuma merakının kaynağı annemdir. Ben okula devam edemedim ama hayatım boyunca okumayı bırakmadım. Çocuklarımı okuttum. Ablamın 2 oğlu vardı. Onlardan biri profesör oldu. Amerika'da önemli bir üniversitede görev yapıyor. Diğeri de üniversiteyi bitirdikten sonra çok büyük bir Amerikan şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Şimdi düşünüyorum da bu ailede herkes okumuşsa, profesörler varsa kaynağı hep annemdir. O dürtükledi, o iteledi, okumayı o sevdirdi. O kadın kocasını çölde tek başına bırakıp gitmeyen, ölümü birlikte göğüsleyen isimsiz bir kadın. Annem. 6. Bölüm. Ereğli'de Hayat Mücadelesi. Halıcı Müftü. Biz 1920'lerde Karaman'dan Ereğli'ye gelirken ne kadar malımız varsa halı, yatak, yorgan vesaire hepsini babam müftiye teslim edin demiş. Annem de dediğini yapmıştı. Seneler sonra 1932'de ablam İstanbul'dan Şam'a gelin gidecek. Bunun için önce Ereğli'ye gideceğiz babamın yanına. Oradan da Mersin'e geçilecek. Ablam Şam'a gönderilecekti bir Arap vapuruyla. Vapurun adı Hidini'ydi. O bile aklımda hala. Ereğli'ye gittikten sonra annem Karaman'a gidip ablamın çeyizine koymak için müftiye emanet edilen halılarımızdan birkaçını almayı istiyordu. Babam, müftü vicdanı elden bırakmış, vermez boşa gitme diye annemi uyardı. Ama annem bu uyarıya kulak asmadı. Karamanlı bir kadın da yanına alıp Karaman'a gitti. Müftünün evine varıyorlar, o gece misafir oluyorlar müftünün evinde. Annemlerin yatması için altlarına serilen yataklar bizim yataklarımız. Yerlerde hep bizim halılar döşeli. Müftü sanki bu eşyalar kendisine emanet edilmemiş de kendi malıymış gibi kullanıyor bizim eşyaları. Annem gördüğü manzara karşısında şaşırıyor ama müftüye de pek belli etmiyor tepkisini. Hoca, bizimkinin durumu malum. Kerim Enid Münevver Şam'a gelin gidiyor. Bizim halılardan 1-2 parça ver de çeyizine koyalım kızın diyor annem müftüye. Vallahi hiç yardım edecek durumumuz yok diye cevap veriyor müftü. Halbuki anne müftüden yardım istemiyor. Sadece bize ait olan ve vaktiyle emanet bıraktığımız bir yığın halıdan sadece birkaçını istiyor. Ama müftü o yıllarda Suriye toprakları içindeki İskenderun'da olan Ohannes amcamın geçmişte kendisine borçlu olduğunu, halıları da ona saydığını iddia ederek eşyalardan hiçbirini vermiyor anneme. Galiba müftü Ohannes amcamın bir daha Türkiye'ye Karaman'a dönemeyeceğine inanıyor ki bizim eşyalara el koymak için böyle bir yalan uyduruyor ve uyduruk bir dava açıyor amcam hakkında. Müftü bizim eşyaların üstüne yattı. Hiçbirini vermedi. Annemler eli boş geri döndüler Karaman'dan. Aradan yıllar geçti. Hatay Türkiye'ye katıldı. İskenderun da bize geçti. 1939'da çıktı geldi Ohannes amcam. Sofrada oturuyoruz. Babam, Ohannes kardeşim, bizim müftiye ne borcumuz var ki dedi. Amcam bu soru karşısında çok şaşırdı. Bizim müftüye ne borcumuz olabilir? Varsa müftünün bize borcu vardır. Bunun üzerine müftünün bizim eşyalara nasıl el koyduğunu anlattı babam. Amcam da nasıl olsa orada ya, 2 gün sonra babamın atını aldı, bindi gitti Karaman'a. Orada bir hanımız var, Şadırmanlı. Hana oturmuş amcam. Eskiler toplanmışlar başına. Amcam müftiye haber göndermiş. Gel de görüşelim, şu borç işini netleştirelim diye. Ama müftü amcamın geldiğini duyar duymaz Karaman'ı terk etmiş gitmiş. Alacağım var onda dediği adam gelmiş, karşısına çıkmış ama müftü kaçmış. Amcam orada bir hafta beklemiş, gelmemiş müftü. Kayboldu Karaman'da. Seneler sonra Kumkapı'da 2 kişi tavla oynuyordu. Ben de yanlarına oturdum, onları seyrediyorum. Bunlardan biri tanıdıktı. Bak, bu da senin hemşehrin diye birini işaret etti. Çevirdim kafamı, baktım. Nerelisin dedi adam. Karamanlıyım dedim. Ben de Karamanlıyım. Kimi tanırsın dedi. Ben Karaman'dan kimseyi tanımam. Bir müftüzade Ahmet Efendi'yi tanırım dedim. Ha, halıcı müftüyü mü dedi. Allah Allah, niye halıcı derler ki ona dedim. Halıya çok meraklı. Evine girersen kapının arkasından tavan arasına kadar her taraf halı döşelidir diye cevap verdi. Ya döşer tabii ama halılar kendinin değil. Niye dedi? Ben de müftünün bizim halıların üstüne nasıl yattığını anlattım. Adam şaşırdı kaldı. Ne haksızlık ama. Üstelik bunu yapan da müftü. Yetiyor mu insan olmaya? Müftülük yetiyor mu? Allah ganimetidir, helaldir. Al, korkma, ölürsen de cennete gideceksin diyen adam müftü olsa ne yazar ki? Atımı satar, oğlumu okuturum. Getronogan'ı bırakıp tekrar Ereğli'ye döndüğümüz yaz aylarını gezerek geçirdim. Babamın haberi yok ama benim okuldan ayrıldığımdan. Sonbahara doğru artık oğlanı hazırlayalım, okullar açılacak demeye başladı babam anneme. Annem sonunda dayanamadı. Oğlan okuldan çıktı dedi. Efendi diye hitap ederdi babama, adıyla değil. Niye dedi babam? Niyesi var mı? Para yok, pul yok. Yok, yok, yok. Babam çok sarsıldı annemin bu sözlerinden, eğdi başını önüne, düşündü, düşündü. Ben oğlumu göndereceğim okula dedi sonunda, hem de Fransız okuluna. Ben duyduğuma inanamadım. Annem de şaşırdı. Bir an için kuşkuya düştü. Acaba bu adamın eskiden kalma parası mı var bir köşede diye. Yine de sormadan edemedi. Nasıl yapacaksın bunu? Atımı satacağım dedi babam. Çok da güzel bir atı vardı. Bu sene atı satarsın, gelecek sene ne satarsın Gazoruz Efendi deyince babam ağladı. Hiç unutmam. Bir daha okul lafı edilmedi evde. Benim tahsil hayatım artık tamamen bitmiş oldu. Ressamlık. Avare avare geziyorum Ereğli'de. 3 tane fotoğraf stüdyosu vardı Ereğli'de. Ben de yağlı boya resim yapıyorum. O zamanlar 3 ayaklı fotoğraf makineleri vardı. Fotoğraf çekerken fon olarak duvara bir perde asarlardı. Bu fotoğrafçılardan birine yağlı boya resimle bir perde yaptım. Çok beğendi. Öteki fotoğrafçılar da parayla bize de perde yap dediler. 3 tane perde yaptık Ereğli'de. O perdelerin önünde çekilmiş fotoğraflardan da hala var. Amerikan bezi üzerine yapıyordum. Bezi duvara geriyorum, resmi siyah beyaz işliyordum. Fotoğraf da siyah beyaz olduğu için renkli resme gerek yoktu. Fotoğrafçılardan biri Aziz Ağa adında bir adamdı. O kendi kafasındaki resmi yapmamı istiyordu. Bir sandal olsun resimde, sağında bir ağaç olsun, solunda bir ada görünsün. Üst sol köşesinden bir güneş doğsun, ay doğsun. Nasıl isterse yapıyordum. Ertesi gün Aziz Ağa geliyor, bu güneş oradan değil şuradan doğsun diyor. Hadi biz güneşi öbür taraftan doğurtuyoruz. Sonra resim bitti. Ama adam bana çizdirdiği resimle öyle bir dekor yaptı ki herkes şaşırdı. Resimde bir sandal ile kürek de vardı. Aziz Ağa sandalı dekupe ederek kesti, duvara astı. Arkasına da sandalye koydu. Fotoğraf çektirmek isteyen geliyor, sandalyeye oturduktan sonra elleriyle de küreği tutarak poz veriyor. Sandala binmiş gibi oluyor. Sanki insanlar sandalda fotoğraf çektiriyor. Marangozluk. 3 fotoğrafçıya birer tane fon perdesi yapınca resim işi bitti. Şiir yazardım ama bununla da karın doymuyor. Babamın da işi gücü yok. Babamın akrabaları vardı, marangozluk yapıyorlardı. Gidiyorum onların marangozhanesine. Yardım etmek için bir şeyler yapıyorum ama düzenli bir iş olarak da bakmıyorum marangozluğa. Bir cumartesi günü eve geldim. Annem, Onnik abim para getirdi dedi. Onnik abi marangozhanenin sahibiydi. Allah Allah, ne parası dedim. O zaman en iyi ustanın yevmiyesi 2,5 lira. Benim için de 2,5 lira hesaplayarak bir haftalık para getirmiş, anneme vermiş. Ben, babamın durumunu biliyorlar, bu vesileyle bize yardım olsun diye böyle para getirdiler diye düşünerek aşağılandığımı hissettim. Korkunç ağrıma gitti para getirmesi. Aldım parayı gittim. Onnik abi kahvede kağıt oynuyor. Çağırdım dışarıya. Para getirmişsin dedim. Getirdim dedi. Bu ne parası? Ben oraya parayla çalışmaya gelmiyorum ki dedim. Yok yok dedi. Sen bir ustanın yaptığı işi yaptın. Bu para senin hakkın. Alırsan al, almazsan bir daha da gelme. Ama sana bir nasihatim var. Dayımın durumu ortada oğlum. Bana kalırsa bu zanaatı öğren. Eğer bir gün beğenmezsen yapma. Ama bu bir altın bilezik. Öğren bunu. Eve gittim. Onnik abinin sözleri üzerine düşündüm. Adam haklıydı. Öylelikle başladık marangozluğa. Bugüne kadar başka bir iş yapmadık yani. Bir de komünistlik yaptık. Marangozlukla geldik bugünlere kadar. Babadan bir şey kalmadı. İyi yaptım, kötü yaptım, çok şükür şerefimle yaşadım. Ayrıca seviyorum da bu sanatı. Marangozluğun yaratıcı tarafını çok seviyorum. Çünkü komple bir sanattır. Hesap var, kitap var, matematik var, estetik var. Hatta bir şey söyleyelim. Benim oğlum diş hekimliği fakültesine giderken benim yanında çalışırdı. Lambri çakardı falan. Seneler sonra dedi ki, diş hekimliğinde marangozluğun çok faydasını gördüm. Şaşırdım bu sözlere. Marangozlukla diş hekimliğinin ne alakası var dedim. Olmaz olur mu baba dedi. El becerisi geliştiriyor. Birçok arkadaşımın dişlerini ben dizdim not alsınlar diye. Düşündüm ki doğru söylüyor oğlum. Benim bazı icatlarım vardır. Bunları bilenlerin sayısı çok sınırlıdır. Bu icatlarım insanları bir sürü badireden kurtarmıştır. Kıymetli eşyalarını, altınları falan koruyorlar. Hırsız giriyor eve, talan ediyor, yorganları, yatakları parçalıyor ama bir şey bulamıyor. Marangoz olduktan sonra akşamları babama 2 paket tütün getirirdim. Gözleri parlardı. Aferin oğlum, benim de hiç tütünüm kalmamıştı derdi. Ama ben iyi biliyordum ki babamın tütün alacak parası yoktu. Bankerlikten tütün alamayacak hale düşürüldü bu adam. Ben doyamadım babama, o da bana doymadı. Askere gittim, oralarda süründük. Askere gittik, o sırada kaybettik babamı. Öldü.